Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 2 Eylül 2022 günü 95.0 Açık Radyo'da saat 13 ve önce sağlık programındayız. Bugün konuğumuz işin mutfağını çok iyi bilen ve daha önce de bizim konuğumuz olan bir arkadaşımız, dostumuz. Ayşegül'e bırakayım her zaman olduğu gibi tanıtımını.
Evet, konuğumuz sevgili Emrah Kırımlı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu'nda büyük emekleri olan aile hekimliğinin Türkiye'de iyileşmesi, iyi duruma gelmesi için büyük emek harcayan bir arkadaşımız. Yani aile hekimliğinin de iyi duruma gelmesi aslında sağlığının iyileşmesi demektir. Çünkü birinci basamak, yani temel olmadan hiçbir binayı kuramazsınız. İstediğiniz kadar güzel mutfaklar yapın, güzel banyolar yapın. Temeli sağlam değilse o bina çöker. Ondan dolayı birinci basamağı hep çok önceliyoruz biz, ama biraz araya aylar girdi, ama aylar da girmedi. Araya eksi puan riskleri girdi filan. Çok konuk etmedik aslında Emrah'a. Bugün hani konuk edebileceğimizi düşündük. Konuk etmeye de karar verdik. Kendisi de kabul etti. Çok çok teşekkür ederiz Emrah.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Emrah. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Peki Ayşegül, sonradan ben sorayım. Şimdi bu COVID konusunda çeşitli uzmanlar konuşuyorlar. Her kafadan bir şey çıkıyor. Bakanlık farklı şey söylüyor diyeceğim. Aslında hiçbir şey söylemiyor. Ne olup bitiyor şu alanda, birebir hasta gören ve alanda olup biteni çok iyi bilen birisi olarak ne oluyor COVID'de, neredeyiz?
Yani şu anda bayram öncesi, bu Temmuz'un başında, Haziran'ın sonunda, Temmuz'un başında çok büyük bir dalgaya yakalandık. Aslında yani muhtemelen en büyüklerinden birisiydi. Listelerimiz çok şey oldu, kabardı. Daha önceki dalgalarda böyle bölgesel, yerel ilerlemeler görüyorduk. İşte benim listemde 150 kişi oluyordu da başka bir yerde 10 kişi falan oluyordu. Ama bu dönemde daha dengeliydi herkes de. 20 civarı izlem listemizde insan oluyordu COVID olan. Ama herhalde siz daha iyi bilirsiniz, ama virüsün hastalık yaratma kapasitesi biraz değişti. Bir de aşılı nüfusumuzun olması da işte bu yaşlarımızı özellikle bir nebze korudu. O yüzden o çok şiddetli halini görmedik. Şimdi yatıştı. Yani biz bir şey yaptığımız için değil de virüsün kendi doğası herhalde yükseldi. Biraz dinleniyor. İşte önümüzdeki hafta okullar açılınca tekrar izin aynı filmi bir daha göreceğiz diye endişeleniyoruz tabii haliyle. Bayramda çok, yani o zaman çok söylemiştik. Daha önceki bayramlarda da söylemiştik. En azından İstanbul'dan çıkışları falan biraz kapatın diye. Ya da kontrol altına alın diye. Çünkü artık ne HES kontrolü var, ne izolasyon var, ne karantina var. Test yaptırmak kolay değil. Test merkezleri azaltıldı. Yani biz çoğaltılmasını ve kolaylaştırılmasını talep ederken, en azından hızlı testlerle bir bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışırken insanların ve kendimizin, o da yapılmadı. İşte isteyen testini yaptırıyor. Hızlı testlere, yani parasını vererek ulaşmak kolay bir kısım insan için. Onlar testlerini yaptırıyorlar. Karantinada kalmak isterlerse PCR yaptırıyorlar. Karantinada kalmamaları gerekiyorsa PCR yaptırmıyorlar ve karantinada kalmıyorlar. Ve işte artık o kişilerin şeyine kalıyoruz. Davranışına. Öyle de yayılıyor. Ama sürekli bir var yani COVID. Hiç, yani daha önceki tedbirlerin olduğu, izolasyonların falan olduğu dönemlerde dalgalar arasında hani boş dönemler görürdük. Sıfır hastanın olduğu dönemler görürdük. Şimdi hiç öyle olmadı. Sürekli bir hasta var. Altta bir bazal bir biçimde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklamıyor. İşte bayram sonrası falan da bu bir açıklamadığı zaman biz yine kaç hastamız var gerçekten diye bir anket yapmıştık Temmuz ayında. İşte 225 bin aktif vaka olduğu ortaya çıkmıştı. Sonra da açıkladı. Bakanlık da aynı sayıyı açıkladı zaten. Ama o bilgiyi saklıyor. Bilgiyi saklayınca hakikat gizleniyor. Öyle bir iletişim makinesi diyorum artık ben Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabına. Oradan sağlam bir iletişim makinesiyle sanki bu salgın yokmuş gibi yapıyor. İşte aşı karşıtları, işte şeyler, hani bu Covid bilmem yani ile ilgili hurafeleri uyduranlara hiç ses edilmiyor. İşte Esin Hoca'nın yaşadığı şeyler. Onlar tabii bizleri etkiliyor, toplumu da etkiliyor. Onlara ses çıkartılmaması da çok etkiliyor. Bence en büyük, yani Covid ile ilgili en büyük problem o oldu. Yani bilgi çok eğilip büküldü. Ve bilgiye güven çok zedelendi. Sağlık Bakanlığı da kendi politikaları doğrultusunda buna izin verdi. O da tehlikeli bir durum oldu. Yani Covid dışında da, yani Covid bilmiyorum biter herhalde. Pek çok ya da yatışır. Hayatımız içinde bir yerlerde durur. Ama sağlıkla ilgili bozulan bilgi çok şey bozuyor. Çok şey bozdu yani.
Evet, biraz önce bu isteyen PCR yaptırıyor, isteyen yaptırmıyor. Bir zorunluluk yok falan dedin. Gerçekten de bu açıdan bireysel özgürlüklerin tavan yaptığı bir ülkede yaşıyoruz diyebiliriz tabii. Ama bir yandan
Bazı bireysel özgürlükler.
bu
Bir
konuda
şey
dedim
daha,
ben.
yani şu da oldu. Şimdi biz geçen ya bu molnup ya bir ilaçlar var biliyorsunuz. Hani ilaçlarla ilgili de çok büyük tartışmalar
Evet.
yürüdü işte. O bilginin bozulması ile ilgili bir şey. Bu molnupiravir meselesi Mart ayından beri yok aslında Türkiye'de. Yani son kullanma tarihiyle ilgili bir şey olmuştu. Onun son kullanma tarihi Mart olarak geçiyordu. Ve o yüzden o ilaç toplatıldı ve o zaman daha şiddetliydi hastalık geçen Mart'ta. Yani ilaç bulamadık biz. Yani bu ilacın yani hani kanıtlar biriktikçe belki daha farklı şeyler söylenebilir. Ama elimizdeki kanıt mortaliteyi azalttı. Özellikle de riskli gruplarda mortaliteyi, ölümü azalttığını söylüyordu. Ama sadece işte o bilginin bozulmasından dolayı son kullanma tarihi etiketinde bir şey yazdığı için, yani bir ilaç bir günde, 3 günde, 5 günde ölmeye
Kesinlikle.
olmaz yani. Son kullanma tarihi geçmez. Yani öyle makaleler var. Çok enteresan. 1950 yılından kalmış bir eczane bulunmuş şeyde Amerika'da. Ve araştırmacılar da merak etmişler. Bu ilaçlar hala etkin mi diye. Ve etkinliklerini koruyorlarmış yani. Hani çok bozulmasına sebep olacak bir yerde değilse, uygun şartlarda saklanıyorsa bir ilaç, öyle son kullanma tarihiyle bozulmuyor hemen. Yani onlar daha güvenli aralıklarda yazılıyor. Ama biz bu bilginin bozulmasından dolayı işte Sağlık Bakanlığı bize ömrü geçmiş aşı yapıyor, ömrü geçmiş ilaç
Evet.
veriyor. İşte bizi öldüren ilaç veriyor falan gibi o söylemleri de kapatmadığı için birçok insan ihtiyacı olduğu halde bu ilaca ulaşamadı. Ve belki de hayatlarını kaybettiler, bilemiyoruz ya da hastanede daha ağır seyretti. Ya bilemiyoruz değil de matematiksel olarak bilginin doğrultusunda aslında öldüklerini ve yoğun bakım ihtiyaçları, hastane yatışı ihtiyaçlarının daha ağır seyirli geçtiğini biliyoruz. İşte bozulan bilgi bunları bozuyor. Bu daha başka yerlere de sirayet edecek COVID dışında. Diğer aşılara sirayet edecek. Diğer hastalıklara sirayet edecek. Yani elimizdeki bilgiyi şey yapınca, bozunca o zaman hiçbir şey yapamaz oluruz. Öbür tarafta çıkıyor, iyice zihinleri bulandırıyor. Ve onunla mücadele etmek yani bireysel olarak bir klinisyen için çok zor. Yani bir toplumsal bir mücadele bu. Öyle olması lazım yani bilgiye hakim olma meselesi. Onu çok tehlikeli görüyorum açıkçası. Ve işte hani bu molnupiravir krizi de bunun bir şey aracısı oldu ne yazık
Emrah,
ki.
bu son kullanma tarihiyle söylediklerin çok önemli. Çünkü insanlarda öyle kutunun üzerinde atıyorum 31 Ağustos yazıyor. 31 Ağustos işte gece yarısı Cinderella'nın hani dönüşmesi gibi birdenbire etkisiz hale geliyor. Böyle bir şey yok tabii. Hani ben 50 sene önceki tarihi olan ilacı da kullanabilirsiniz ya da aşıyı uygulatabilirsiniz. Böyle bir şey demiyoruz tabii ama hani tarihi yaklaşmıştır. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ya da tarihi bir gün geçen bir aşıyı tamamen etkisi bitmiştir. Bu herhalde tarihi miadı denir. Hani miadı geçmiş ürün kullanıldı. Bu böyle bir şey yok tabii. Birdenbire ortadan kalkmıyor. Bir de sözü aşı güne bırakmadan eğer izin verirsen aşı güne bir şey daha soracağım. Aşıların uygulanmalı oranların ve özellikle Türkovak, bilmiyorum senin ve senin çevrende Türkovak aşısına talep oldu mu, uygulanma oldu mu? Çünkü bu aşıyla ilgili hiçbir veri yok. Ama doğrusunu isterseniz bu aşının ülkemizde üretilen bu aşının çok kötü bir aşı tırnak içinde olduğunu söylemek için de hani bu da çok yersiz bana kalırsa. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü yani üzerinde konuşmak çok abes. Belki de çok iyi bir aşı. Yani bizden hiçbir zaman iyi bir aşı çıkmaz gibi bir şey de söylemek yanlış.
Yok.
Ama bilmiyorum rağbet nasıl? Çünkü yorum yapamıyoruz. Bir bilgi yok çünkü elimizde. Evet.
Yani rağbet şimdi o iletişim makinesi nasıl çalıştığına bağlı olarak değişti. Yani bu şey duyurulurken bu aşıya rağbet vardı. İnsanlar bunu beklediler, bu TÜRKOVAK aşısını. Çok geç geldi. ASM'lere, yani bizim aile sağlığı merkezlerimize de epeyce geç geldi yine. Ama geldiği zaman yapabildik yani. İnsanlar bunu beklediler. Hani ben, yani yine tabii ki siz daha iyi bileceksinizdir ama sonuçta Sinovac'da yaptık ve onun koruyduğunu gördük. Aynı teknoloji, aynı şeyse bu aşısından da farklı bir şey. Yani bir bioeşdeğer oldu. Belli yani. Öyle söyleyebiliriz en azından. Olmak isteyen için de bir fırsattı bu. Yapabildik. Ama sonra o aşı bitti. Yani çok az geliri oldu. Beşli dozlar halinde yapılıyor. O da bir lojistik problem yarattı. Yani beş kişiyi bulmak kolay olmadı. Yani biz büyük çoğunlukla bu mRNA aşısını yaptık aslında. Yani bütün herkes öyle yaptı. Yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bu bilgiyi de açıklamıyor da.
Evet, kim ne kadar
Büyük
aşı oluyor?
çoğunlukla bu yapıldı. Sinovac tek doz olduğu için hani böyle altılı meselesine düşmedik onda. Ama onda da ara ara lojistik problemler oldu. O lojistik problem olunca şey kırılıyor. Yani devamlılık kırılıyor. Devamlılık kırılınca da şey oluyor. Bozuldu yani aşılama. İşte salgın alevlenince çok aşı yapıyoruz biz. İnsanlarda yani tehdit yakınlaşınca işte Ekim'de falan bir daha yaparız muhtemelen. Tabii şey de yani oradaki bilgiler de yani yeni aşı, yeni varyantlar konuşuldukça yeni aşılar teorik olarak gelecek. Yani onlar konuşuluyordu. O gelmeyince o da şeyi arttırdı. Ama yani bir grup hastamız var. Onlar düzenli olarak aşılarını oluyorlar. Hatırlatma dozlarını oluyorlar. Biz de öneriyoruz ama yani eskisi gibi her gün aşı yapamıyoruz mesela. Bu altılıyı meselesini tutturmak için belirli günlerde belirli aşılara randevu açıyoruz. Hani geldiği anda eskiden aşı yapabiliyorduk. Sorduğumuzda aşı olmak ister misin falan diye. Hemen tamam dediği zaman da aşısını yapabiliyorduk insanların. Şimdi onlar biraz da azaldı.
Anladım.
Belirli bir güne çağırmamız gerekiyor. O gün gelmesi gerekiyor. O gün aşının da olması gerekiyor. Yani hala aşının olmadığı günler oldu elimizde, randevumuz olduğu halde. O krizleri yönetmek bizlere kalıyor. Ama o tabii kaçırılmış fırsatları çok arttırdı. Şu anda da işte haftada bir gün falan, yani ben 7 birimli bir ASM'de işte 30 bin nüfus var. Haftada bir gün falan aşı yapıp bir flakonu öyle bitirebiliyoruz. Çok azaldı şu anda aşı şeyi.
Ayşegül'e eğer izin verirse bir şey daha söyleyeceğim. Sonra sözü Ayşegül sana bırakacağım. Kusura bakma, şu aşılar konunca ve Emrah'ı görünce karşımızda önemli olduğunu düşünüyorum pratik açıdan bu konuştuklarımızın. Birincisi bu son kullanma tarihiyle ilgili söylediklerine çok katıldığımı ve söylediğimi çok teşekkür ederim bu konuyu dillendirme olanağı bulduğumuz için. İkincisi de Sinovac'ın koruyuculuğunu gördük dedin. Bunun için de teşekkür ederim sana. Çünkü genelde böyle çok bilgili ama kuramsal bilgisi çok fazla olanlar Sinovac'ı yok sayın, o inaktif aşı hiçbir işe yaramaz derler. Bunun öyle olmadığını en azından ben ve Ayşegül sanıyorum paralel düşünüyorduk zaten, ama senin de bunu pratik açıdan birebir yaşayan birisi olarak Sinovac'ın da bal gibi koruduğunu, hani o aşıyı durup dururken yerden yere vurmanın gayet anlamsız ve çok çok fazla, tırnak içinde diyeceğim şimdi, aşırı gülümseyecek, batılı bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyim
Bir
böyle.
kohortumuz var elimizde sonuçta. 1 milyon sağlık çalışanı hemen aşı oldu ve Sinovac oldu.
Ve
Ölümler
400'lerin
gitti.
üzerinde olan ölümler düştü aşağı, değil mi? Ha,
Gitti, evet.
sağ
Evet.
ol.
Yani o
Peki.
kohort gösteriyor kendini.
Bir de o zaman son bir şey de, Ayşe gerçekten başka bir şey söylemeyeceğim. Bir de
Hayırlıca.
şu yeni varyant aşılar gelecek, geliyor, geldi, onu bekleyin falan konusu. Bu konunun tehlikeli olduğunu düşünenlerdenim. O aşılar Türkiye'ye ne zaman gelir? Nasıl satın alınır? Özellikle dövizin durumunu göz önüne aldığımızda o aşıları kolay kolay elde etmemiz konusunda benim doğrusu isterseniz kuşkularım var. Öyle onun için yeni aşılar gelecek, yeni varyantlara etkili. Ne kadar gerekli, bir de ayrıca o da kullanılır, konuşulur. Ama o konuyu da araya sıkıştırayım hemen diye söylemek istedim. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama yani gelme ihtimali ne kadar varsa gelmeme ihtimali de var o aşıların Türkiye'ye. Bu tip sorunları göz ardı etmemek lazım herhalde. Evet Ayşegül, söz sende.
Hocam acaba bir müzik arasına mı gireceğiz diye
Peki.
düşündüm. Biz Selim Hoca ile konuları paylaştık. Covid-19 Selim Hocam da para işi bende.
Covid-19 dışındaki her şey Ayşegül'de aslında.
Bu
Peki.
arada Kuşadası'ndan Doktor İsmail Ertin yazdı. Türkovak bize de geldi diyor. Kuşadası'na da geldi diyor. Ben 3 tane Türkovak yapabildim. Sonra şey yok diyor. Rağbet yok diyor. Bende aşı var diyor. Emrah bak sizde varsa Kuşadası yollayabilir. Kuşadası'nda Türkovak varmış.
Evet yani ne yazık ki kendi aşımız işte yapacağız dendi. Yeni aşımı kendi aşımızı geliştiriyoruz dendi ama kaç kişi olduğu, sonuçları nasıl, Türkovak olan kohort ya da olanlar, onlarda hastalık gelişme oldu mu olmadı mı, bunlar artık hiçbir veriye sahip değiliz ki üzerinde konuşalım. Biz de böyle dışarıdan deyim yerine gazel okuyoruz. Efendim ilk parça Didapillet'ten geliyor. Parçanın adı Jack Nice. Efendim 2 Eylül 2022 95.0 Açık Radyo'dayız, saat 13. Önce sağlık programı, konuğumuz Doktor Emrah Kırımlı ve müzik arasında Didat Pilot'tan Jack Nice isimli parçayı dinledik. Söz Ayşegül'de.
Evet, şimdi para işlerine girelim Emrah'la. Çok merak ediyoruz bunu. Çok da anlamadım ben doğrusu. Twitter hesabından bakanın böyle postlar paylaşıldı renkli renkli ama çok anlamadım. Size geri ödemeler, aile hekimlerine geri ödemeler değerli Emrah Kırımlı. Dinleyicilerimiz tekrar etmemizi istiyorlar da adına ondan dolayı tekrar ediyorum. Geri ödemeler aile hekimlerine değişti anladığım kadarıyla son ay içinde. Ne oldu? Ne değişti? Çok paranız oldu mu?
Yani bu tabii bir problem, yani bu para meselesi problem. Yani biz şundan dolayı problem, yani sağlığın parayla konuşulması büyük bir problem. Yani ya bizim karşı çıktığımız şey sağlığın metalaşması, ticarileşmesi. Buna karşı çıkıyoruz. Burada da para meselesinin bu kadar çok konuşuluyor olması bir büyük bir problem. Anlamamanız çok normal. Çünkü aynı bu Covid'de yaptığı gibi Sağlık Bakanlığı iletişim makinesini bu sefer de bu meseleye çevirdi. İşte doktorlara öyle para veriyoruz, doktorlara böyle para veriyoruz. Siz işte sağlık hizmeti alamıyorsanız o zaman bunun sorumlusu herhalde bu hayırsızlardır demiş oluyor. Toplumda da böyle bir karşılığı oldu. Ama bizim istediğimiz herkes için eşit, erişilebilir, vaktinde etkin ve yetkin bir sağlık hizmeti alabilmesi herkesin. Kim geride kalıyorsa, kimin özel ihtiyacı varsa ona önem verilerek. Ama şimdi siz hastanelerde var bu döner sermaye meselesi var. Hastanelerdeki döner sermaye meselesi, siz bazı şeylere puanladılar her şeyi. O puan karşılığında bir para veriyorlar. Yani bir uzman hekimin, Türkiye'de yetişmiş bir uzman hekimin aldığı maaş açlık sınırının altındaydı. 9 bin lira falan açlık sınırı. 22 bin lira da yoksulluk sınırı Türkiye'de. Açlık sınırının altındaydı. Ve bunun şeyini, kalanını işte bu performansa bağlı işlerle tamamlıyordu. Performansa bağlı işlerle tamamladığı zaman bizim hep burada sizler de konuştunuz. Türkiye'de büyük ameliyat yapılmıyor kamuda. Hep böyle daha puanı şey hedefli işler yapılır hale geldi. O tarafı yönlendiniz. Çünkü insanları açlık sınırında bir maaşa mahkum ettiniz o zaman. Yani 18 saat boyunca bir aorta anevrizmasıyla uğraşmaktansa işte 8 saat boyunca 100 tane varisle uğraşması bir kalp damar cerrahı için çok çok daha gelir getirici bir hale geldi. Getirdiği yer de açlık sınırından yoksulluk sınırına getirdi. Yani 9 binden 22 bin lira. Yani bunlar, herkes para konuşuyor madem iletişim makinesinde, biz de onu konuşalım. Yoksulluk sınırından bahsediyorum. Yani bir Türkiye'nin yetiştirdiği bir uzman hekimden bahsediyoruz. Yapacağı işlerde işte kalbi durmuş, aorta yırtılmış bir insanı tekrar hayata döndürmek ya da bizim yaptığımız gibi aşılarını yapmak, kanserini erken tespit etmek, çocukların otizm taramalarını yapmak falan gibi. Bunlara kıymet verilmediği zaman neye kıymet veriliyor? İşte hastalıklar olsun, sürekli gelsin gitsin, tetkikler bakılsın. Ve biz gerçekten hani bu açlık sınırı, yoksulluk sınırı meselesinin altında gelirimiz olduğu zaman bu sefer de bizler de şey olduk, yani insani olarak bizim de yaşadığımız bir evimiz var, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, bizim de annemiz babamız var. Onların hayatını geçindirmek de durumundayız. O zaman hani yoksulluk sınırının iki katı bir ücret bir uzman hekim için talebimiz bu. Alt sınır talebimiz bu. Şimdilik hani buna yakın bir şey hastanelerdeki kimi uzman arkadaşlarımız alabildi. Ama orada da yani böyle bir elmas kuyumcusu gibi, elmas işçisi gibi güzel bir darbeyle yaptı Sağlık Bakanlığı bunu. Sadece eğitim araştırma hastanelerinde, yani hizmet hastanelerinde poliklinik yapan hastanelerde çalışan hekimlere ve sadece oradaki hekimlere bir ücret düzeltmesi yaptı. Bunun dışında eğitimi, bu ülkenin geleceğini, sağlığını araştırmasını yapacak olan üniversitelere, burada çalışan hekim dışı da olan ebelere, hemşirelere, araştırmacılara falan hiçbir düzenleme yapmadı. Asistanlar sadece hastanelerde bu eğitim araştırma kamu hastanelerinde çalışanlara yaptı, üniversitelere yapmadı. Ve bu insanlar yine açlık, yoksulluk sınırı şeyinde devam ediyorlar. Ve böylece de bir bölmüş oldu. Sanki herkese o iletişim makinesi öyle söylüyor. Yani bütün sağlık çalışanları işte zam aldılar şimdi diye söylüyor. Yani başarılı bir iletişimle yürütüyor Sağlık Bakanlığı. Biz de bütün örgütler olarak buna karşı çıkıyoruz. Bunun aksi böyle bir şey olmadığını söylüyoruz. Yani sağlık öyle hani parayla ölçülecek bir şey değil. Herkes yaşadığı an bunu anlıyor ne yazık ki. Ve yaptığınız şey de parayla ölçülebilir bir şey değil. Yaptığınız müdahale koruyucu sağlık uygulamaları özellikle. Sonra bize de getirdi aynısını. Aile sağlığı merkezlerine de. Hani ülkede enflasyonun %100'lerde, 200'lerde olduğu falan konuşulurken %40 zam almış olduk biz. Orada da sadece doktora şey getirdi. Ve bunu da poliklinik sayısına bağladı. Yani birinci basamakta koruyucu hekimliğin şey olması gereken bir yerde sadece doktora şey veriyor. Ek ödeme yapıyor. Yüzde işte doktora kaç birim yapıyor? 14 birimlik bir ek ödeme yapıyor. Ebe hemşire arkadaşa bir birimlik bir ek ödeme yapıyor. Ne yapıyor ebe hemşire arkadaşlarımız? Bizim burada beraber çalıştığımız. İşte bu COVID aşılarını yapıyorlar. COVID zamanı tüm dünyada kriz olan çocukluk çağı aşılamalarının aksamamasını sağlıyorlar. Tek tek aranıyor. Evlere gidiliyor. Gebe izlemlerini yapıyorlar. Ne yazık ki Türkiye'de herkes işte bu sağlık sistemi, kamusal sağlık hizmeti de bozulduğu için özel hastanelere gidip de şey yapamıyor yani sağlık hizmetini oradan, sağlık şeyini oradan karşılayamıyor. Çok büyük bir çoğunluk için geçerli bu. İşte aile sağlığı merkezlerinde, daha küçük hastanelerde falan oralarda yaşıyor. Herkes İstanbul'da da yaşamıyor. Tüm Türkiye'de. Ve bu insanlara hiçbir teşvik ödemesi yapmadı. Bir de iş barışını bozdu. Çok güzel bir şey müdahalede bulundu Sağlık Bakanlığı ama biz bunu en azından hekimler, sağlık çalışanları, ebeler, hemşireler olarak görüyoruz ve buna kanmayacağız. Onu da yani dinliyordur arkadaşlar bizi. Dinlerler yani her zaman. Duysunlar bu şeye gelmeyeceğiz. Yani bu bir çözüm de değil. Yani Türkiye'de herkesin emeğin hakkını alması lazım. Yani bu bir senedir herkesin problemi yani emek veren kaybediyor Türkiye'de. Emeğiyle çalışan öğretmenler kaybediyor, polisler kaybediyor, avukatlar kaybediyor, özelde çalışanlar kaybediyor, sekreterler kaybediyor ama patronlar kazanıyor. Gitgide büyüyor. Yani Türkiye'nin çok böyle rekor büyümelerini duyuyoruz. Onlar bizle alakalı değil. Çalışanlarla, sabit gelirli insanlarla alakalı değil. Biz yaşayabileceğimiz bir gelir istiyoruz. Bu teşvik bölücü bir şey. İş barışını bozan bir uygulama. Bizim iş barışımız da yani isteğimizi susturmaya çalışıyor. Yani biz birlikte hareket ettiğimiz zaman Sağlık Bakanlığı'nın işte bu COVID yalanını söylemesini engelleyebiliyoruz. Sağlığın ticarileşmesi yönündeki sağlıklı dönüşüm politikasını engelleme gücüne sahibiz. Muhtemelen Sağlık Bakanlığı da onu istemiyor. Ve tabii çok fazla bir şey oldu. Yani kaçış oldu yurt dışına falan. Herhalde onları da kamudan çok büyük kaçış oldu. Kamuda insanlar şey yapamaz oldu yani sağlık hizmeti alamaz oldular. O da herhalde seçime doğru giderken büyük bir problemdi. Onu yatıştırmak istiyor muhtemelen Sağlık Bakanlığı. Böyle bir şey yaptı şimdilik. Etkisi sınırlı. Tabii hiç yoktan iyidir. Yani insanlar en azından artık bir faturalarını falan rahatça ödeyebilirler belki.
Hem
Hekimler sadece.
parasal durum yani işte yoksulluk sınırı gibi değerlendirmeler hem de can güvenliği soruları. Şimdi senin biraz önce ifade ettiğin gibi yurt dışına kaçışları, yurt dışına yönlenmeleri çok arttırdı. Bunun boyutu nedir ve bu Türk sağlık sistemine nasıl yansıyacak ileride? Biraz ondan bahsedelim mi?
Yani çok yoğun aslında çok yoğun. Yani şöyle benim üniversite sonunda hazırlanan bir çocuğum var. Tıp düşünüyor. Ve işte tıp fakültelerine bakıyoruz. Herkes bakar ya internette. Ben de baktım tıp fakültelerine. Karşıma Almanca kursları çıktı. Tıp fakültesi
Evet.
notlarına
Deyince o
bakarken.
çıkıyor Almanca.
Evet. Yani 5. sınıf çocukları akseptansları hazır. Almanya'da çalışacaklar, işte İngiltere'de çalışacaklar, Amerika'da çalışacaklar, İskandinav ülkelerinde çalışacaklar. Yani buradaki şeye dair büyük bir ümitsizlik var. Uzun süredir var bu, 5-6 yıldır falan var. O ümitsizlik işe olan şeyi bozdu bence. İşle olan, yani sağlık hizmetiyle olan ilişkiyi bozdu. O ilişki bozulunca insanlar da daha az, yani gerçek sağlık hizmetine erişemez oldular. Yani mutsuz, tükenmiş. Onu hepimiz biliyoruz. Yani hekimlerin %50'ye yakını yani tükenmişlikle depresyon arasında bir şeydi. Yani bizim ya yani bu Covid'den falan önce yaptığımız bir çalışmada %4 falandı majör depresyon oranı. Yani bu kişileri biz ASM'de yakaladığımız zaman ya da işte hastanede yakaladığımız zaman hani intihar düşüncesi var mı, intihar riski var mı falan öyle şey yapıyoruz. Yakın gözlem altına alıyoruz. Bu insanlar hastanede sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar bu durumdaki insanlar. Bu bir genel, yani sadece parayla alakalı da bir şey değil. Bozulan şeyin sağlık düzeyi, yani görüyorsunuz daha yani herkes için hakkı olan bir sağlık hizmeti olabilir ve herkesin uygun bir şekilde, onurlu bir şekilde çalışabileceği bir iş olabilir. Yani iş güvenliği olabilir. Yani şimdi şiddet oluyor. Sağlık, o da hak etmiştir. Yani bu söylemler herkesi etkiliyor. Ama yani şimdi Ersin Arslan mı hak etmiş? Melike Erdem mi hak etmiş? Geçen ay Ekrem Karakaya öldürüldü. Yani bu insan mı hak etmiş? Yani bir insanın öldürülmesi diye bir şey zaten hak edilecek bir şey değil de. Yani bu söylem geçerli oldu. Şimdi yine aynısı işte 2 gün önce Van'da oldu. Yani Baro bir açıklama yapıyor. Biz bütün sağlık çalışanlarına söylemedik diye. Yani bu şu demek. O zaman o kişi hak etmiş demek bu şiddeti. Yani bu böyle söylüyorsunuz. Ve bu da şiddeti normalleştiriyor. Öbür taraftan da Sağlık Bakanlığı iletişim makinesi çalışıp senin alamadığın sağlık hizmetinin anayasal hakkın olan sağlık hizmetinin verilmeme sebebi ben değilim. Doktorlar dediği zaman o şiddetle körükleniyor. Ve biz yine hastalarımıza karşı karşıya kalacağız. Bunu kimsenin görmediğini sanmasınlar. Yani herkes bunu yaşıyor. Yani bütün sağlık çalışanları bunu yaşıyor. Bozan da, bizi bozan da bu. Yani böyle çalışmak istemiyor insanlar. Yani yurt dışına sadece doktorlar gitmiyor. Başka insanlar da gidiyor. Yine
Evet.
2 gün önce Açık Radyo'da dinledim. İtalya'dan işte Venedik Biennale'inde, ismini de unuttum, Milano sergisi olacakmış. Yani İtalya'ya gittiğiniz zaman adaleti hissediyorsunuz diyor. Ya, gündelik yaşamınızda. Bizde o yok. Yani hastalarımız için de adalet yok. Onu görüyoruz. İşte bu ek ödemede olduğu gibi çalışanlar arasında da adalet yok. İnsan burada yaşamak istemiyor. Ya bu büyük bir problem. Şeyle düzeltecek, yani 3-5 kişiye, 10 bin kişi falan çalışanların bir kısmına ek ödeme vererek, bunun iletişimini yaparak çözülecek bir mesele de değil. Yani böyle 1'e 14 katlı bir farklı ek ödeme yapılması kabul edilebilir değil. Yani biz COVID aşılarını yaptık, değil mi? Yani aile sağlığı merkezlerinde yapılsın diye biz şey yaptık. Yani Sağlık
Tabii.
Bakanlığı'nın yapması gerekirken biz bağırdık. Buraya aşı gelmiyor, buraya aşı gelmiyor. Soğuk zincir problemi yok. İşte anafilaksi problemi yok. Kendi eğitimlerimizi kendimiz yaptık. Hani anafilaksiden çekinen arkadaşlarımız için. Ve sonunda o aşıları yaptık. Hiç para mara meselesi değildi yani. Sonuçta hizmet alamayan, önlenebilir bir hastalıktan ölen bizim hastalarımızdı. Onlar için uğraştık. Sonra da çıktı, dedi ki siz aşı için teşvik parası vereceğim dedi. İlk orada çıktı bu hikaye bize. Ve insanlar da şöyle bir, yani o iletişim makinesinde siz para için aşı yapıyorsunuz iletişimi yapıldı. Ve Sağlık Bakanlığı buna da karşı çıkmadı. Yani o paralar da alınmadı. Mevzu orada değil. Mevzu parada değil. Yani elbette ki 30 yıl, 40 yıl eğittiğiniz bir insan, sağlık alanında çalışan bir insana onun karşılığı olacak bir ücreti vermek zorundasınız. Siz vermezseniz başkası veriyor. Hani öyle kapitalist dünyada çok hazır yani. Ucuza gidecek bir emeğe tüm dünyanın kapıları açık. Türk hekimleri de buna çok uygun şu şartlar altında. İşte Covid Avrupa'yı kastı kavurdu. Oradaki hekimlerin emekli olduğunu biliyoruz. Hekim açığını çok konuşuyorlar. Yani daha sosyal devlet şeylerine orada da uyulduğu için hani bunu kapatmak zorundalar. Biz de ne yazık ki oraya işte şey yetiştiriyoruz, gencecik meslektaşlarımızı. Yani öyle baskıyla, bilgiyi bozarak, mobbingle, siz işte sadece para istiyorsunuzla yapılan bir iletişimle düzeltilmez bu şey. Ve büyük zararını görürüz yani. 5-6 sene önce başlamıştı. Artık bu sene ayyuka çıktı. Ve ona karşı bir tepki oluştu. Ama herkes için zararlı. Yani ölüm sayılarını açıklamıyor Sağlık Bakanlığı. Eminim mortaliteye büyük bir etkisi vardır.
Evet.
Birinci basıma katkı vermiyor. Şimdi burayı bozdu. İşte çocuk, biz her yıl milyonlarca çocuğa otizm taraması yapıyoruz. Sadece aşı değil, milyonlarca insana kanser taramasını yapıyoruz. Bunu ebe hemşire arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Siz onları kaybettiğiniz zaman kaybedeceğiniz şey işte o milyonlarca taramada
Evet.
yakalayacağınız sıklığı binde
Otuzun
dörtlerde beşlerde
sağlığı.
olan otizmlerdir. Falan. Aşılardır, tekrarlayan kızamık salgınlarıdır falan. Azalan anne sütüdür. Yani şeyi konuşuyoruz şimdi. Anne sütü eğitim vermeyelim. Çocuklar da çok hastalansın. Biz de çok hasta bakalım. Bu mu isteniyor? İstenen bu mu? Yani çok hasta bakarsanız para verecek çünkü. Anne sütü eğitimine ise hiçbir para vermeyecek. Ama bizim en önemli işlerimizden birisi o. Anneye güvence vermek. Anne sütüyle sen çocuğunu yeterli bir biçimde besleyebilirsin. Sağdan soldan gelen işte kilo alamıyor falan söylemlerine şey yapma.
Tabii.
Kanma. Bize güven. O güven ilişkisini işte bunlar para göz diye bozuyor bir yandan. Bir yandan da bizim tarafımızda koruyucu sağlık hizmetine şey vermiyor, destek vermiyor. Her türlü bozuyor. Büyük problemler.
Evet.
Yani soyut gibi gözüküyor ama hepsi gerçekleşiyor zamanla.
Evet. Peki bir müzik arası daha verelim isterseniz. Daha sonra son bölümde birlikte olacağız. Bu kez Yun Sun-nah'tan dinleyeceğiz. Jockey Full of Bourbon isimli parçayı seslendiriyor. 2 Eylül 2022 ve müzik arasında Yun Sun-nah'tan Jockey Full of Bourbon isimli parçayı dinledik. Konuğumuz Doktor Emrah Kırımlı ve 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Söz Ayşegül'de. Evet Ayşegül.
Evet, teşekkürler. Şimdi şu sendika işlerini bir konuşsak. Son dönemde çok sendika açıldı. Tabii bizim meslek örgütümüz var, çatı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği. Hepimiz olabildiğince Türk Tabipleri Birliği çatısı altında hekimliğin, hekimlik değerlerinin değerleri için emek koymaya çalışıyoruz. Ama hekimlik sendikaları da açılınca hani şunu düşündü hekimler. Yani acaba bu hekimlik sendikaları Türk Tabipleri Birliği ne bir rakip gibi mi? Aynı şeyleri mi yapacaklar? Farklı bir şey mi yapacaklar? Bir de sen yani sendikacılığın çok içinde olduğun için çift taraflı bakabilirsin diye düşünüyorum. Hem meslek örgütünün içinde görev yapıyorsun komisyonlarda, hem sizin 10 yıla yaklaşan bir sendikanız var. Son yıllarda bu kadar sendika açılmasını, son yıl hatta diyeyim, nasıl yorumluyorsun?
Şimdi o söylediğiniz şey yani TTB'ye karşı bir araç mıdır sorusunu evet de deyip bunu bekleyen çok sayıda insan olduğu kesin. Ben değilim o. Yani o hayali yaşayan çok insan vardır eminim. Belki bu amaçla o yollarda olanlar da vardır. Ama o örgütlerdeki arkadaşlarımız, orada örgütlenmiş olan arkadaşlarımız çok fazla artık şeyi biliyorlar. Yani bu meselenin sağlıkta dönüşümle ve bu politikalarla ilgili olduğunu bilip söylüyorlar. Ve başta belki biraz şey oldu. O iletişim makinesi güçlü, yani Türkiye'de çok çalışkan bir makine o. Etkili de. Hani TTB işte öcü, şucu, bucu falan diye çok söylem yıllardır var. Yani biz sahada gezdiğimiz zaman işte TTB hekim haklarıyla ilgilenmiyor ki. TTB işte başka şeylerle ilgileniyor falan gibi şeyler çok söylendi. Ama bu gerçek değil. Ama tabii gerçekler çok bazen önemli olmayabiliyor. İletişim daha önemli oluyor. Hekim sendikalarının da böyle bir şeyi oldu. Orada çalışan arkadaşlarımızın bir kısmının böyle söylemleri oldu. Ama zamanla gördüler ki TTB olmadan bu şey olmuyor. Bir sonuç alıcı eylem olmuyor. Çünkü hani bizler hekimiz. Tanı koymak için yani bilgiyle hareket ediyoruz, veriyle hareket ediyoruz. Onları sentezliyoruz, etkisine bakıyoruz ve sonucu ya yani bir sebep sonuç ilişkisi alıyoruz. Bizim bu yaşadığımız şeyin sadece sonucuyla bize üzerindeki köpüğüyle mücadele etmek yeterli değil. Yani evet hani bizi ıslatan ilk taşan damlalar olabilir ama o bardak dolu ve o bardağı dolduran bir şey var. TTB'de uzun yıllardır Yani çok uzun yıllardır, yani onlarca yıldır süren mücadele geleneğiyle ve hem bizim emeğimizin hakkı için hem de toplumun sağlık hakkı için yaptığı mücadeleyle ve bunun üzerine düşünmesiyle bu sebep sonuç ilişkisini düzgün kuruyor. Bu zaten hani bu TTB karşıtlığının temeli de bu. Yani Covid zamanı bir sağlık meslek örgütünün anayasal bir kurum olan TTB'nin meclis kürsülerinde gündem olmasını gerektirecek ne var? Şu var, ya Covid'i siz saklıyorsunuz. İnsanların ölümlerini saklıyorsunuz. Aşıları geciktiriyorsunuz. Tedbirleri geciktiriyorsunuz. Bir kısım insanın ölmesine izin veriyorsunuz. Biz de buna hayır diyoruz. Yani bu toplumun sağlık hakkını engelliyorsunuz. Toplumun doğusuyla batısı arasında, İstanbul'un kuzeyiyle güneyi arasında, Ümraniyesiyle Modası arasında farklı yaşam beklentileri varsa, farklı aşılanma oranları varsa bunun bir sebebi var. Sağlıkta eşitsizlikler deniyor buna. Bunun toplumsal kökenleri var. Buralara müdahale etmeniz gerekiyor dediğiniz zaman bu şey değil. Bunu duymak istemiyor. Bu ana meseleyi konuşulmasını ve suçunun örtbas edilmesini istemeyen insanlar var. Sağlık ticarileşemez, özelleşemez dediğiniz zaman bu meseleler oralardan çıkıyor. Bu yüzden de hani bu hekim örgütlerinin şeyi var. İlk hani böyle bir karşıtlık olmasını isteyenler oldu. Ama şimdi TTB ile beraber hareket ediyorlar. İşte en son geçen hafta bir açıklama yapıldı. Yeterli olur olmaz o farklı bir şey ama hiçbir çocuk doğar doğmaz koşmaya başlamıyor. Niye hekim örgütleri oralarda sendikalaştılar? Ben de işte birinci basamakta aile hekimliğinde örgütlenmiş bir sendikadayım. Yani o muhtemelen o iletişim makinesi bu örgütlenme kapasitesinde bozdu var olan sendikaların. Yani sarı sendikalar var zaten, onlara hakim. İşte ama sarı olmayan sendikalar da var, işte SES gibi muhalif sendikalar da var. Ama onların örgütlenme kapasitesini muhtemelen hükümet hani gücüyle bozdu. Şimdi bu arkadaşlarımız da ve işte o taraf güçlenmesin diye belki bu örgütlerin önünü açtı ama sonuçta herkes bir sendikada örgütlenmiş oldu. Tamamen örgütsüzlükten çok daha farklı bir şey bu. Ve herkes bunun bir sağlıklı dönüşüm meselesi olduğunu, bu politikaların bir sonucu olduğunu büyük çoğunlukla söylüyor artık. Yine elbette hani TTB şudur budur söylemleri vardır ama işte şeyde de görüyoruz, toplumda da karşılığını görüyoruz. Hala en güvenilir kurum. Hekim eylemlerinde de, sağlık çalışanlarının eylemlerinde de. İşte bu 6 Aralık'ta şeyi gördük, yani TTB 6 Aralık'ta eylem yaptı 2021'de. O zaman da bir teşvik meselesi vardı, meclise gitti geldi. Hani suçu TTB'ye attılar. Ama şimdi aynısı geldi. Yine bir bölücü teşvik şeyi geldi ve onun problemli olduğunu hepimiz söylüyoruz. Bu o demek ki o da doğruymuş. Oradaki şey de doğruymuş. İtiraz da doğruymuş. Şimdi biz de ona itiraz ediyoruz. Yani hastanelerde belki bu arkadaşların örgütlenmesi daha kolay oldu. Belki bu çağ böyledir. Yani işte öğretmen sendikası görüyoruz. Alanlarla herkes kendi alanıyla ilgili şeyi duymak istiyor ve konuşmak istiyor belki. Kamu sendikaları daha geniş. Pek çok alan var içinde. Yani, sağlık sendikaları birinci basamağı, ikinci basamağı, üçüncü basamağı da kapsıyor. Ebe hemşireyi de kapsıyor. Tıbbi sekreteri de kapsıyor. Laborantı da kapsıyor. Üniversitedeki hocasını da kapsıyor. Ama herkesin belki daha alanlarının özgül problemleri var. Bunların yani herkesin o kadar bir yerine gelmiş ki herkes sadece kendi derdini konuşmak istiyor olabilir şu anda ve onu duymak istiyor olabilir. Ondan kaynaklı da benim şeyim olsun, benim sesim olsun, sadece benim konuşsun. Hani bu problemli bir alan elbette bu. Ama bu çağ belki de öyle. Sadece kendi yani ayna oda, yankı odaları mı deniyor ona? Hani Twitter'da falan da hepimiz yapıyoruz. Yankı odalarında yaşamak belki bazen iyi geliyor bize. Ama tabii oralar çözüm değil. Hep beraber birlikte ve bu sorunlara neyin neden olduğunu bilerek ona karşı hareket etmemiz gerekiyor. Şey orada, başarı orada, herkesin sağlık hakkı da orada. Yani TTB evet bir meslek örgütü, hekim örgütü ama aynı zamanda anayasal bir anayasada kanunuyla kurulmuş bir örgütü ve yasal sorumlulukları da var. Bunun içinde de toplumun sağlık hakkı da var. O mücadeleden vazgeçemez. Yani bir arkadaşlarımız şey diyebilirler. Yani bu Brezilya'dan gelen gemiyle TTB niye uğraşıyor? Ama işte hekimliğin bir aydın sorumluluğu da var. Özellikle de bu ülkede. Yani 14 Mart'ı kutluyorsak biz 14 Mart'ları işte 1919'da olanları ya da daha öncesinde niye Selimiye Kışlası'nın yanına taşındı bu tıp fakülteleri. Oradaki aydınlanmacı hareket niye askeriyenin dibine getirilip baskı altına alınmaya çalışıldı ve kimler tarafından altına alınmaya çalıştığında bilmesi gerekiyor 14 Mart kutlayan arkadaşlarımızın. TTB'de o çizilen bu toplum için sağlık hakkını istiyor ve asbest yüklü bir geminin ne demek olduğunu en iyi işte hekimin aydın olma sorumluluğunu yazan göğüs hastalıkları, ya yani bunun kitabını yazdı Göğüs Hastalıkları Toraks Derneği. Ben ya 90'lı yıllarda bunu okudum, o sarı kitabı okudum yani. Bir hekimin sorumluluğu vardır topluma karşı. O çizgiden ayrılamaz. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı gelmişse, işte bunlardan bahsediyorsak biz, insanlar bunlardan bahsediyorsa, TTB o asbest yüklü gemiyi de dert etmek zorunda. İşte göçmenleri de dert etmek zorunda. İşte Urfa'da niye anne ölümleri daha çok oluyor, ya da dert etmek zorunda. Bir insan dil nasıl bir insanın sağlık şeyi almasına engel olabilir? Bunları da dert etmek zorunda. Yani bunlar birisi kötü dedi diye, birisi bunlara öcü dedi diye öcü değil. Bu herkesin anayasal hakkı. Bu memlekette vatandaş olarak yaşıyorsak anayasal bu haklarımız var. Sağlık bir anayasal hak. TTB'de anayasal sağlığın korunmasına görevi olan bir kurum. O görevini yerine getiriyor. Hakkıyla da getirmeye çalışıyor tüm baskıya rağmen. Hekim sendikalarındaki arkadaşlar da yani öyle bir şey olmaz yani, sağlık işte biz ekiptir, sağlık ekiptir diye. Evet öyle bu, yani sağlık bir ekip işidir, o ekibin başı da hekimdir diye yetiştik bir dönem, ama yani onun da doğru olmadığını biliyoruz artık. Öyle bir şey olmadığını da, belki o şeyler gelmiş olabilir. Bir de yani bu hekimlik meselesi çok değersizleştirildi. Hani evet, bir hekimin bir aydın sorumluluğu var. O zaman değerli bir iş demiş de oluyorum ben. Ama birileri de bunu çok değersizleştirildi. O değere tekrar sahip çıkmanın yollarını buralarda aramış olabilir arkadaşlar. Yeterli değil bence. Sadece o değil çünkü mesele. Ama mücadele ettiğimiz şeyin ne olduğunu bence herkes biliyor. Ben yani o
Evet.
kadar şey değil. Hekim sendikalarına karşı bakmak lazım. Zamanla göreceğiz.
Evet. Evet, Ayşegül'le belki şimdiye kadar hiç aklımıza gelmedi ama sen konuşurken bu bilimsel bakmak biraz daha objektif, biraz daha yukarıdan asbest konusuna değindin yani. O sökülmek için İzmir civarına gelmesi düşünülen, planlanan ama sonradan engellenen geminin çok aslında ciddi bir sağlık sorunu olduğu ve hekimlerin ilgi alanına girmesi
Ana
gerektiği.
konusu.
Tabii ana konusu çok çok
Tabii.
ayak. Ayşegül birdenbire aklıma geldi. Emrah'la konuşalım. Emrah nereden, niye bu konu benle konuşuyor aklına geldi. Ya biz senden hiç hacamat ve sülük tedavisini konuşmadık. Bir de onu bir ara konuşalım. Hayır, nereden çıktı diyeceksiniz. Ya aklıma geldi. Geçen gözüme ilişti. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin tıp
Sakalım
fakültesinde
vardı değildir.
böyle bir şey var ya. Yani ana
Emrah
bilim
seninle
dalı.
konuşacağız.
Emrah, bundan sonra sülük ve hacamat tedavisi hakkında görüşler alacağız. Hayır, nasıl oluyor da bir tıp fakültesinin içine böyle bir bilim dalı kuruluyor? Bunu ben anlayamadığım için soruyorum yani.
Evet diyerek cevap vereyim ben. Evet.
Neden diye soruyorum. Evet diyor, Allah Allah. Peki.
Destekleniyor belki o taraf. Yani o
Tabii
aslında
ki.
tabii bu alternatif tıp dedikleri hikayede herhalde sağlıkta ticarileşmenin bir şahidi, çok büyük para var
Tabii
orada. Hani
tabii.
bize söylüyorlar işte endüstrinin şeysiniz
Tabii
falan
tabii.
filan diyorlar
Ha.
ama esas para
Tabii
oralarda. Yani
homeopati de tabii canım. Tabii.
sağlığı korumak, bizim sağlığı korumak dediğimiz şeyle Dünya Bankası'nın sağlığı korumak dediği şey arasında, ikisi de aynı kelimeler ama anladıkları çok farklı. Çok büyük paralar var orada. Yani belki de evet, yani aklınıza gelmesi bilmiyorum da, geleceğin büyük tartışmaları orada olacak. Çünkü para neredeyse
Yani çünkü
bu devirde orada dönüyor tartışma.
şu pandemi sırasında özellikle 2020'nin ilk aylarında televizyonlarda yazılı görsel basın hep işte İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da sağlık sisteminin, sağlık kurumlarının ne hale geldiğini, nasıl zora düştüğünü gördük. İnsanların Batı tıbbı deyip çok öykündükleri yerde. Aslında orada tamamen o koruyucu hekimlikten gittikçe uzaklaşıp o tedavi edici hekimliğe ağırlık verme, yani sağlığın ticaretleşmesi yatıyordu altında. Ama gelinen noktada pek böyle bir ders falan çıkarttığını Batı'nın da, hani bizde böyle bir şey yok galiba. O sistemle mücadele pandeminin yarattığı olumsuzluklar yetmedi yani. Daha büyük felaketleri beklemek lazım. Yani felaket tellallığı ya da çığırtkanlığı yapıyorum gibi gelecek ama başka türlü de değişmeyecek gibi. Neyse, benim karamsarlığım diyelim. Emrah, vakit ayırdığın için çok çok teşekkürler. Bilmiyorum Ayşegül, senin sorun var mıydı başka?
Çok var ama Emre'yi davet ederiz, yine sorarız.
Peki. Emrah'la sohbet hem keyifli hem çok öğretici, bilgi verici oluyor. Gerçekten bizi kırmadığın için ve vakit ayırdığın için çok teşekkürler Emrah. Sağ ol.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Yani son bir cümle kalır
Tabii
mıdır
lütfen.
bilmiyorum ama ya biz sonuçta toplum sağlığının korunduğu kamusal bir sağlık hizmeti istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Bizim yaptığımız şey, bizim başarılı olmamız görünmez. Yani koruyucu ekmek böyle bir şeydir. Koruyorsunuz yani. Hasta olmuyor insan ve görünmez. O yüzden de paha biçilemez. Yani bir insanın ömrüne ömür katmak paha biçilemez. Önlenebilir hastalıkları önlemeye çalışıyoruz. Herkesin hayatını etkileyecek problemleri önlemeye çalışıyoruz. Buna böyle puanlayarak, ölçerek, biçerek, yani bu tür kafayla ölçüp biçerek değer veremezsiniz. Bir toptan bir değeri vardır bunun. Paha da biçilemez aslında. Herkes için kamusal eşit erişilebilir bir sağlık istiyoruz. Emeğimizin de hakkını istiyoruz. Onun mücadelesindeyiz. Lütfen bu iletişim makinesine, yani Sağlık Bakanlığı iletişim makinesine gelmesin kimse. Hepimiz için tehlikeli.
Evet, Sayın Emrah Kırımlı'yı dinledik. Konuğumuzdu bu hafta. Bu keyifli söyleşi sonrası Ayşegül'ün de belirttiği gibi kendisini daha sonra da programlarda da ağırlamak keyifli olacak. Özellikle benim ricam o sülük kısmını belki Emrah'la tartışırız. Belki veda ederken bir parça daha dinleyip çıkalım programdan. Bir Sen Tezer'den dinliyoruz. Kağıttan Kaplanlar. Hepinize iyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler Emrah. Sağ olun.
Güzel hafta sonları.